أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden hadis-i şerifler öğreniyoruz, okuyoruz. Her bir bölümde bize bu hadis-i şerifleri aktaran sahabe-i kiram var. Ebubekir Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şerifleri okuduk. Ömer Efendimizin rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. Ve inşallah bugün rivayet olarak 203 kitapta bununla başlayacağım söze. Hazreti Ömer şöyle demiş: Hayber Savaşı gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup gelerek filan kişi şehittir, filan kişi şehittir dediler. Derken bir adama rastladılar ve ona da filan kişi şehittir dediler. Yani ölenler var, şehit olanlar var görüntü olarak ve bundan dolayı da sahabe-i kiram seviniyor. Onların gittiği yer noktasında cennet ümidi taşıyarak bunlar şehit oldular diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ben onu, o kişiyi, dediğiniz kişiyi ganimet malından çaldığı hırka veya aba ile cehennemde gördüm buyurdu. Ganimet malından çaldığı hırka veya aba ile cehennemde gördüm buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Hattab'ın oğlu, Ömer Efendimiz'e böyle seslendi. Ey Hattab'ın oğlu, insanlara müminlerden başkası cennete girmeyecektir diye seslen buyurdu. Bunun üzerine ben de çıkıp bilmiş olun ki müminlerden başkası cennete girmeyecektir diye seslendim. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile insanlar birileri için böyle etiketler yapıştırmaya başlamışlar. Yani şehittir, iyidir, şöyledir diye temize çıkartma çalışmaları olmuş. Efendimiz bu kaygan kavramı yerine oturtuyor ve insanların doğru anlamasını sağlıyor. Hemen öyle herkes için şehit demeyeceğiz. Çünkü cennete ancak müminler girecekler. Efendimiz bunu bizzat Ömer Efendimiz'in duyurmasını emrederek bize de ulaştırdı bu sözü. Biz de bileceğiz ki cennete ancak müminler girer. Dolayısıyla mümin olmadığı halde, yani ne demek mümin olmak? Allah ve Resulünün belirlediği ilkeler ışığında iman edenler müminlerdir. Dolayısıyla İşte ben Müslümanım diyen, ben müminim diyen kişiyi biz kabul ederiz. Müslümanlığını ya da müminliğini. Fakat onun iç dünyasındaki kabulleri, zihnindeki fikir bozuklukları ahirette başka türlü değerlendirilecek. Yani o terazi Kur'an'dır ve ona göre ölçülecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğidir. Ona göre ölçülecek. Eğer adam demokratsa, adam liberalse, adam feministse, adam Şintoistse, adam Budistse, adam başka bir dünyaya, başka bir hayata, başka bir zihne sahipse, dilinde ben Müslümanım deyişi onu çok da Müslüman kılmayacaktır. Dolayısıyla böylesi bir ölüm kim adına, ne için, nereye uğruna ölüyorsa sevabını da karşılığında ondan alacaktır. Öyleyse biz de dilimizi böyle bir deyişten uzak tutuyoruz. Şu şöyledir, bu böyledir dememeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 205 nolu rivayet. Hazreti Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hakkıyla tevekkül ettiğiniz zaman Allah sabah aç çıkıp akşama tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi siz de rızıklandırır. bir tevekkül tabiri ve tarifi görüyoruz burada. Allah'a hakkıyla tevekkül ettiğiniz zaman, yani rızkı verenin Allah olduğuna tam teslim olduğunuzda, hidayet edenin Allah olduğuna, bilgiyi veren Allah olduğuna, tüm evrenin, kainatın, alemin, Rabbinin Allah olduğuna tam teslim olduğunuzda, bunu böylece kabul ettiğinizde, yakın bir imanla kavradığınızda, dert etmeyin, nasıl ki kuşlar her sabah çıkıyorlar, elleri boş, yuvaları boş, dolapları boş, karınları boş ama akşama dolu midelerle, dolu kursaklarla dönüyorlarsa yuvalarına, onlar rızıklandırdığı gibi Allah Teala sizi de rızıklandırır. Bu gayret etmeyin, çalışmayın, yatın köşeye anlamına gelen bir bilgi değildir. Sürekli demeye gayret ettiğim bir konu var. Hadis-i şerifleri veya ayet-i kerimeleri okurken tek bir ayet ile bütün dini anlamaya çalışmıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka sözlerle, başka şekilde bizi gayret etmeye, çalışmaya, çabalamaya, rızkımızı aramaya yöneltti. Fakat bununla beraber ben çalışmalarımla bir şey elde etmem, aklımla, fikrimle, işte yeteneklerimle bir şey elde etmem. Bunu diyen Karun'dur. Ben bu rızkı, bu zenginliği işte aklımla, yeteneklerimle, tecrübelerimle kazandım. Ne tilkilikler yaptım, kimse nakletmediği işleri aldım. O tarlayı o gün almasaydım bugün böyle varlıklı olamazdım. Hikayeleri insanların egosu, enesi, kibridir. Bir numarası yoktur aslında ama artistlik yapmaktadır. Dolayısıyla biz Müslümanız ve Müslümanlar Allahu Teala'nın bütün hayatın sahibi olduğuna evet der. Ve rızkı veren de sadece Allahu Teala'dır ve bu belirlenmiştir, illa gelecektir. Bana düşen helal bir noktada gayret etmektir. Ve tevekkül budur. Kuşlar uçuyorlar sabahleyin yuvadan ve arıyorlar rızıklarını ve tok karnına geliyorlar. Müslümanlar da bunu bu şekilde bilirler, böyle iman ederler, Rablerine böyle teslim olurlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Bedir Savaşı ile alakalı bir rivayet var. Uzun bir rivayet. Onu okuyayım inşallah. Bedir Savaşı günü olunca diyor Hazreti Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, ashabına baktı. Onlar 300 küsur kişiydiler. Müşriklere baktı. Onlar 1000 ve daha da fazla idiler. Yani orantısız bir durum vardı. Az bir Müslüman grup, yeryüzünde en seçkin kimseler, karşısında onları yok etmeye gelmiş 1000'den fazla adam, öfke ve kin ile, asabiyetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manzara karşısında kıbleye yöneldi. Sonra kollarını uzattı ve üzerinde abası, izarı vardı. Sonra şöyle duaya başladı. Allah'ım, bana vaat ettiğin nerede? Allah'ım, bana vaat ettiğini yerine getir. Allah'ım, eğer İslam ahalisinden şu topluluğu helak edecek olursan, yeryüzünde bir daha sana ibadet edilmez demeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden o kadar yardım isteyip dua etti ki sırtından abası düştü. Yani ellerini kaldırdı ve istekle, böyle bir arzuyla Rabbine dua etti ve sırtından abası düştü. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, yanına gidip abasını alıp giydirdi. Şöyle sanki hani ceket sırtına koydu gibi. Sonra arkasından ona sarılıp, ey Allah'ın peygamberi, Rabbine olan yalvarman sana yeter. Kuşkusuz o vaadini yerine getirecektir dedi. Yani Ebu Bekir Efendimiz şefkat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yorulurcasına dua etmişti çünkü. O da, Ebu Bekir Efendimiz de ona acıdı. Ya, Rabbine yalvarman sana yeter. Kuşkusuz o vaadini yerine getirecektir dedi. Bunun üzerine Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi nazil oldu. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Yani bu olayı bize anlatan ve Resul'ün duasına cevabın ne şekilde geldiğini bize öğreten ayet-i kerime daha sonra nazil oldu. O gün olup da karşılaştıklarında Allah müşrikleri yenilgiye uğrattı. Yani Bedir Savaşı gelip de iki ordu birbirine girdiğinde Rabbimizin vaadi gerçekleşti ve Allah müşrikleri yenilgiye uğrattı. Onlardan 70 kişi öldürüldü. 70 kişi de esir edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu, bu esirlerin durumunu Ebu Bekir, Ali ve Ömer ile, Allah hepsinden razı olsun, istişare etti. Onlara konuştu. Ne yapalım? Ebu Bekir Efendimiz şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bunlar, yani bu esirler, amca, aşiret ve kardeş oğullarıdır. Onlardan fidye alman görüşündeyim. Onlardan aldıklarımız kafirlere karşı bizim için bir güç olur. Belki de Allah onlara hidayet bahşeder de ileride bizim için destek olurlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Sen ne dersin ey Hattab'ın oğlu diye Hazreti Ömer'e sordu. Ömer şöyle cevap verdi. Allah'a yemin olsun ki ben Ebu Bekir'in görüşünde değilim. Fakat ben öyle düşünüyorum ki falancayı, kendi yakınını kastediyor Ömer, bana ver de boynunu vurayım. Ali'ye kardeşi Akil'i ver, o da onun boynunu vursun. Hamza'ya falanı, yani kardeşini ver, o da onun boynunu vursun. Ta ki Allah müşrikler için kalplerimizde bir yumuşaklık olmadığını bilsin. Bunlar, yani bu esirler, onların ileri gelenleri, liderleri ve kumandanlarıdır. Ömer der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim değil, Ebu Bekir'in söylediğine kulak vererek onlardan fidye aldı. Ertesi gün olduğunda beraber oturup ağlamakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in yanına gittim. Ve ey Allah'ın Resulü, neden sen ve arkadaşın ağlıyorsunuz? Eğer içimde ağlama hissi duyarsam ağlarım. Ağlama hissi duymazsam sizin ağlamanız karşısında ağlar görünürüm dedim. Yani eğer ağlanacak bir konuysa ben de ağlayayım. Ağlayamasam da hiç olmazsa sizin hüznünüze ortak olurum. Ağlar gibi dururum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fidye almaları yüzünden arkadaşlarının başına gelen şey için ağlıyorum. Sizin azabınız bana, eliyle belki yakın bir ağacı kastederek gösterdi. Oradaki yakın bir ağacı kastederek şu ağaçtan daha yakın olarak arz olundu. Yani neredeyse Allah-u Teala bu yaptığımızdan dolayı bizi azap edecekti. Bu konuyla ilgili olarak Enfal suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler gelmişti. Hiçbir peygambere yeryüzünde savaşırken zaferler kazanıncaya kadar, yani kafirler üzerinde tam kesin bir zafer kazanıncaya kadar esirler alması yaraşmaz. Eğer daha önceden Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Bu ayet-i kerimeler gelmişti. Daha sonra ganimet almaları helal oldu. Diğer sene Uhud Savaşı'nda Bedir günü aldıkları ganimet sebebiyle cezalandırıldılar. Bedir günü aldıkları ganimet sebebiyle cezalandırıldılar. Müslümanlardan 70 kişi öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı onun yanından kaçtılar. Efendimizin ön dişleri kırıldı. Başındaki miğferi parçalandı ve kanlar yüzüne aktı. Bu konuda Allah-u Teala onları İki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca bu nereden dediniz? De ki o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Ali İmran 165. ayet-i kerimeyi indirdi. Müslümanların uğradığı musibetin sebebi daha önceden fidye almalarıydı. Bu Ömer Efendimizin olaylarla ilgili yorumu ve bu yorumunu bize aktardığı rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyorum. 220. rivayete inşallah gideyim. Arada başka rivayetler var. Hepsini okuyamıyorum. İnşallah siz okuyacaksınız. Bunu bir bakıma bir tanıtım kabul edin Allah'ın izniyle. Ben bazı tekrarlar var hadis-i şeriflerde, onları okumadan geçiyorum. Kimilerini de daha size aktarmada öncelikli kabul ettim. Bir tercih yapmıyorum. Yani şu hadisler söylenmez, bu hadis söylenir gibi, haşa, Rabbim bizi korusun. Bütünüyle hepsine ihtiyacımız var, tekrarlara da ihtiyacımız var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da pek çok ayeti tekrar ediyor. Ben o hadisleri de tekrar tekrar okumamız gerektiğini inanıyorum. İmanımız böylece pekişecek, anlayışımız böyle kaliteli olacak diye düşünüyorum. Ama bir program çerçevesinde ancak bu kadar aktarılır olduğu için böyle bir seçme yapmaktayım. 220. hadis-i şerif yine oğlundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü Ömer Efendimiz aktarıyor ama onu bize oğlu Abdullah ifadelendiriyor. Efendimiz şöyle buyurmuş: her kim gece okuması gereken bir virdi veya hizbi uyuyakalır ve okuyamaz ise onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır. Şimdi öncelikle bu hadis-i şerifte benim dikkatimi çeken kendimizle ilgili bir eksiklik var. Kur'an okuma ile ilgili, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öğrenme ile ilgili disiplinli bir tavrın gerekliliğini ben burada anladım. Her gece sahabe-i kiramın Allah'ın kelamından okudukları bir bölüm var. Bir hizip. Hizip bir parça, bir bölüm demek. İster 10 sayfa, ister 5 sayfa, ister bir ayet ama mutlak her gece, her gün müminler bundan uzak kalmayacaklar. Hakla bağlantı, vahiy ile bağlantı sürekli devam edecek. Ara sıra okunan, sohbetlerden sohbetlere işte çevrilen bir durum değil. Ya her gece okumam gereken bir bölüm var. Diyelim ki olmadı. O gün bir problem oldu. Doğum oldu, ölüm oldu, gurbet oldu, gitme gelme oldu da okuyamadıysam ne zaman okuyacakmışım? Sabah namazı ile öğle namazı arası. Hemen o hizbimi bitirmeliymişim. Yani Müslüman Kur'an'ı okumaktan hiç ayrılmayacak Allah'ın izniyle. Hiç onu bırakmayacak. Her gün bir dersi var. Bu iki sayfa, bir sayfa buna devam edecek. Kendi kendine. Bu bir kulluk vazifesi. Gündemden uzak kalmamak. Çünkü içinde yaşadığımız dünya sürekli reklamlarıyla kendini diri tutuyor. Haberlerle gündemi hep elinde bulunduruyor. Ve insanlar aman diyor habersiz kalma. Aman bilgisiz kalmayalım. Aman doların kuru hakkında bir eksikliğimiz olmasın. Sürekli kulağımız ve gözümüz bir yerlerde. Oysa Allah'ın yetiştirdiği diyelim, Resulünün yetiştirdiği ilk nesil, sahabe nesli bakın bize ne öğretiyor. Her gece Rablerinin kelamından okudukları bir bölüm var. Diyelim ki bunu okuyamadılar. Bunu öğle ile sabah namazı arası okuyacaklar. İnşallah biz de böyle bir karar alalım ve bir program yapalım Rabbimizin izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. İnşallah. Ve 200 kaçı okuduk? 220'yi okudum. 223. İnşallah orayı okuyalım. Hazreti Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nazil olduğu zaman yüzünün çevresinde arı uğultusunu andıran bir ses işitilirdi. Bir gün bu şekilde kendisine vahiy inerken bir süre bekledik. Enteresan bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüz çevresinde arı vızıltısına benzer, ulusuna benzer sesler var. Sahabe-i kiram sükunetle Efendimiz'deki bu durumu gözlüyor, izliyor, dinliyor ve vahyin geldiğini onlar da biliyorlar ve onun ne diyeceğine kulak kesildiler. Allahu Ekber. Bir şehir düşünün. O şehirde bir Resul var ve o Resul'e vahiy iniyor. Bu nasıl bir bereket, nasıl bir hayır, nasıl bir güzellik. Vahiy nazil olma hali üzerinden gidince kıbleye dönüp ellerini kaldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle dua etti. Allah'ım bize nimetlerini artır, eksiltme, şerefli kıl, zelil kılma. Bize ihsanlarda bulun ve bizi mahrum bırakma. Bizi gözet, başkalarını bize tercih etme. Bizden razı ol ve bizi de razı kıl. Bu ayet-i kerimelerin inişinden sonra yapılan duaydı. Belki biz de böyle yapacağız. Bize inen ayetler, okuyup öğrendiğimiz ayetlerden sonra böyle dua edeceğiz. Ne kadar şerefli bir dua. Ya Rabbi bize nimetlerini artır. Nimet ne demek ki? Vahiy. Bir ayet öğrenmişim, bir ayet daha gelmiş, bir ayet daha gelmiş. Bunlarla seviniyoruz. Nimet, at, araba, ev, bark. Evet onlar da nimet ama asıl nimet Kur'an'la birlikte olmak. Ya Rabbi bunu eksiltme. Şerefli kıl. Şeref Allah'ın zikri. Kitapla birlikte oluş. Ya Rabbi şerefli kıl, zelil kılma. Zillet Allah'ın kitabından yüz çevirmek. Bize ihsanlarda bulun. Ve bizi mahrum bırakma. Kur'ansız kalmayalım. Kitapsız kalmayalım. Peygambersiz kalmayalım Allah'ım. Bizi gözet. Başkalarını bize tercih etme. Bizden razı ol Allah'ım. Razı olacağın işler yapalım. Ve bizim gönlümüzde senin verdiklerine razı kıl. Amin. Sonra şöyle dedi Efendimiz sahabesine. Bana 10 ayet indirildi ki bu ayetlerin gereğini yerine getiren cennete girer. Allah Allah. Hemen öğrenmek isteriz. Ben bir daha söyleyeyim. Bana 10 ayet indirildi ki bu ayetlerin gereğini yerine getiren cennete girer. Merak etmiyor muyuz? Bu ayetler hangi ayetlerdir? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın sormasını bile beklemeden قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlayan Mü'minun suresinin ilk 10 ayet-i kerimesini okudu. Ancak müminler kurtuluşa ermiştir ayet-i kerimeleri ki inşallah ben sizlere hadis-i şerifleri okuyorum. Sizler ne olur Mü'minun suresinin bu ilk 10 ayetini isterseniz surenin tamamını ama şimdilik bu 10 ayetini Efendimizin işaret buyurduğu gibi okuyuverelim. Amel edebilir miyiz? Gayret edeceğiz. Rabbim inşallah lütfedecek. Önce öğrenelim. Önce bir insin. Önce kalbimize ve zihnimize bir gelsin. Sonra Rabbimin izniyle bu ayetlerle birlikte olacağız. 232. rivayet. 232. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Nafi bin Abdülharis Usfan denilen mevkide Ömer radıyallahu anh ile karşılaştı. Hazreti Ömer onu Mekke'ye vali tayin etmişti. Ömer Allah ondan razı olsun dedi ki ona Mekke'de yerine kimi bıraktın? Nafi yerime İbni Ebza'yı bıraktım dedi. Ömer dedi ki İbni Ebza da kimdi? Nafi azatlılarımızdan biri yani köleyken özgür bırakılmış biri Kureyşlilerin yaşadığı Mekke'ye vali olarak bırakılıyor yerine. Ömer dedi ki yerine azatlı bir köleyi mi bıraktın deyince Nafi ama o Kur'an hafızı miras hukukunu iyi bilen yani feraizi bilen ve hüküm verebilecek olan biridir. Hakim, hikmet sahibi, kararları düzgün olan birisidir. Karşılığını verdi. Bunun üzerine Ömer Efendimiz şöyle dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah bu kitap Kur'an'la bazılarının değerini yükseltirken bazılarının da değerini düşürür buyurmuştu. Yani bu kitabı bilen, bu kitabı tanıyan, bu kitapla birlikte olan kimileri var ki insanlar onlara değer vermez. Sosyal statü açısından düşük görseler bile Allah onları yükseltti. Kimileri var ki dünyevi olarak yüksek gibi dursalardı Allah onların değerini bu kitapla düşürdü. Demek ki değerimiz Kur'an'dır, vahiydir. Onunla birlikte olduğumuzda, onu anlayıp kavradığımızda yüceleceğiz. Hem dünyada hem ahirette şerefli olacağız. Kur'an'dan uzak oldukça ise zillet kaplayacak bizi. Mevla bizi korusun. Bir rivayet daha okuma imkanım var herhalde. İnşallah onu söylemeye çalışayım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 378. rivayet, Ömer Efendimiz şöyle dedi. İçkinin haram olduğunu bildiren ilk ayet nazil olunca, Allah'ım içki konusunu içimiz tamamen rahatlayacak şekilde bir daha açıkla diye dua ettim. Bunun üzerine Bakara 219. ayet-i kerime nazil oldu. Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ömer çağrılıp bu ayet kendisine okununca, Allah'ım içki konusunu içimiz tamamen rahatlayacak bir şekilde açıkla diye dua etti. Bunun üzerine Nisa suresindeki, ey iman edenler, sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa 43. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Bu ayet nazil olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini kamet getirdiği zaman sarhoş olanlar namaza yaklaşmasın şeklinde çağrı da yapardı. Bu ayetin nüzulünden sonra Ömer yine çağrıldı. Bu ayet kendisine okundu. Ancak o yine Allah'ım içki konusunu içimiz tamamen rahatlayacak bir şekilde açıkla diye dua etti. Ardından Maide suresindeki ayetler nazil oldu. Ömer yine çağrılıp bu ayetler kendisine okundu. Ayet okunurken artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi ifadelerine ulaştıklarında Ömer Efendimiz vazgeçtik, vazgeçtik demeye başladı. Ve böylece içki kesin olarak haram kılındı. Son bir rivayetle bitireyim inşallah. 388 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından, ömrün en kötü döneminden, ihtiyarlıktan, bunama halinden ve göğsün fitnesinden Allah'a sığınırdı. Bir daha tekrarlayayım. Cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından, ömrün en kötü döneminden, ihtiyarlığın bunama halinden ve göğsün fitnesinden Allah'a sığınırdı. Ravilerden Vaki diyor ki, göğsün fitnesi kişinin işlediği günaha tevbe etmeden ölmesidir. Yani kalbinde günaha karşı halen bir ilgi kalarak pişmanlığını kalbinde hissettiği halde bunu diliyle, imanıyla ortaya koymadan ölen kişidir, ölmesidir. Allahu alem. Tekrar okuyayım. Göğsün fitnesi kişinin işlediği günaha tevbe etmeden ölmesidir. Bu ravilerden birisinin ifadesi, Allah kendisinden razı olsun açıklaması. Tekrar peygamberimizin sözünü okuyarak tamamlıyorum. Cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından, ömrün en kötü dönemi olan ihtiyarlıktan, bunamadan ve göğsün fitnesinden, kalbin, yüreğin, iç dünyamızın tüm fitnelerinden Allah'a sığınıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.